Size bu odanın alacakaranlığından, okyanusundan, beni boğan dalgalarından, tenimde kalan tuzdan ve yastıklarda kuruyan gözyaşından hiç bahsetmedim. Size nasılsın diyerek başlayan telefonlarınıza garip, tuhaf aslında. Beyaz, bembeyaz tabiatımla iyiyim diyorum. Yani aslında korkuyorum. Bütün bunlar kıyamet, bütün bunlar cinnet, bütün bunlar cinayet demeye. Bir daha düzeltilmeyecek sözler söylemeye korkuyorum. Telefonla birlikte ışığı da kapatıp bol şanslar deyişiniz. Şanslar deyişiniz. Deyişiniz çınlarken içimde bunun beni ne kadar kırdığından hiç bahsetmedim. Bahsetmediğim çok şey var daha. Yaz çiçekleri, cam çiçekleri ölüyor. Akşamın altını gümüşe dönüyor. Bunlar da önemli elbette. En az bana ihaneti öğrettiğiniz, bana kanatlarımı bıraktırdığınız kadar. Odadaki ışığı, tenimdeki tuzu kırdım. Yastıklarda kuruyan gözyaşını, ufku terk ettim. Söz kirlendi. Kendi uzayımda kendime garsonluk etmekteyim. Sizinle yaşadığım her şey kıyamet. Sizinle yaşadığım her şey cinnet. Sizinle yaşadığım her şey cinayetti. Ruh kirlendi. Kalbimin kenarında atını durduranlar için akrep beslemekteyim. Diyor Birhan Keskin.
Wow.
Merhaba arkadaşlar. Bir Konuşmamız Gerek podcastinde tekrar birlikteyiz. Bu sefer şiirle açmak istedik. Ben Serdar Kötük ve arkadaşım.
İsyankar Deniz.
Evet, sizinle birlikteyiz. Birhan Keskin'in bu şiirini çok seviyorum ve şiir aslında birçok şeyi özetliyor hayatımızın içerisinde. Evet. İnsanların samimiyetsizliğini, bizim kaygılarımızı.
Aramızdaki uçurumları.
Evet, o olamama halinin içerisinde birbirimize verdiğimiz zehirleri ve o zehirlerin içerisinde samimiyetsiz bir yerden yalan ilişkiler kurup kendimizi ötekileştirip sonrasında bu ötekileştirmenin içerisinde fark edip, terk edip, bırakıp kendimizi bulma haline geçtiğimizde kendi uzayımızda kendimize garsonluk ediyoruz. Ve sonrasında bu kadar yaralandıktan, bu kadar kaygıya düştükten, kurban olduktan, ötekileştirildikten sonra kalbimizin kenarına da atını park edenler için akrep besliyoruz. Ha, bu akrebi de hemen geldiği anda sokturmuyoruz. Sadece kontrollü, aklı selim bir yerden hareket ederek bekletiyoruz. Yani bize hayat aslında bu sevgiye bile, gelen sevgiye bile akrep besletir hale geldi. Yani hayat dediğimiz şey hepimizi yoruyor. Kolay bir şey değil zaten. Geldiğimizde de kolay olacak diye bir durum da yoktu.
Kimse o sözü vermedi.
Kimse o sözü vermedi. Herkes kendi seviyesine göre, kendi bilincine göre zorluklar yaşıyor, sıkıntılar yaşıyor. Bu sıkıntıları nasıl karşıladığımızla alakalı aslında verdiğimiz tepkiler bizim yolumuzda bize rehber oluyor. O yüzden tepkilerimiz çok önemli. Verdiğimiz kararları şikayet etmeden, aklı selim bir yerden. Bak, aklı selim çok önemli yani. Aklı selim olmak gerek. Yani malik akıl değil. Dünyalık akılla hareket etmememiz lazım. Yani bir anlık akıl bizim işimize yaramıyor. Manayı bularak, mananın içerisinde kalarak hareket ettiğimiz zaman daha aklı selim kararlar almış oluyoruz.
Birazcık şey gibi, bir şey yapmadan önce 3 kere düşün, bir kere yap, 5 kere düşün, bir kere söyle gibi.
Kesinlikle. Yani bir neyi neden yaptığımızı bilerek hareket ettiğimizde hayat bizi daha mutlu kılıyor. Biz kaygıyı işliyoruz, kaygının içerisinde duruyoruz, kaygıya bakıyoruz derken 4 hafta oldu. Hatta bir hafta yayınlamadık, 5 haftadır kaygının içerisindeyiz, evet. Neredeyse. Bu süreç içerisinde birçok cevaplar geliyor, insanlar ya bana çok iyi geldi falan diyenler var, bir sürü sorular var, soruları yapacağız. Mektuplar var ama yer verici zamanımız yeter mi onu da tam emin değiliz. Kaygıya başlamadan önce, yani sorulara başlamadan önce benim bahsetmek istediğim, kaygıyla alakalı fark ettiğim, yani kaygının bir bana göre bir diğer hali vesvese.
Vesvese.
Evet, vesvese. Şimdi birçok örnek verdik, hani şöyle yapın, onun içinde durun, bunu açığa çıkartın. Bu açığa çıktığınız zaman onunla konuşun, kendinizi sakinleştirin, geçici olduğunu gün yüzüne çıkartın falan gibi birçok örnek verdik. Ama ben biraz burada sorulara cevaplamadan önce vesveseden bahsetmek istiyorum. Vesvese nedir? Vesvese şüphe, kuruntu, tereddüt ve aslı olmayan ihtimaller demek aslında vesvese. Kaygı da vesveseyle benim için doğru orantılı. İslamiyet'te çok geçer vesvese hali.
Biraz anneanne.
Evet, vesvese. Kelimesi. Tabii evet, anneannelerimiz söyler çünkü eskiler söyler. Ama vesvesenin tanımını biraz daha açarsak insanın kalbine onu hissettirmeden peş peşe kötü düşünce sokma hali. Hani zelzele kelimesinin tekrarı gibi. Anlatabiliyor muyum? Çünkü kaygı da öyle. Bir kere geliyor, önemsemedin. İkincide daha geliyor. Üçüncüde daha yüklü geliyor. Vesvesede de yapılan fiilin sürekliliği ve tekrarı söz konusu aslında. Vesvese, vesvese diye. Çünkü insanı bir kere kışkırtmak yeterli olmaz. Yani kaygı, hani bir kere kışkırttığın zaman aldığın sonuç alamazsın. Karşı tarafı kışkırtmak da böyledir.
Delirtme.
Delirtme. Onun gibi. Kaygı da bir kere gelirsen içerisine durmazsın. Sonra daha güçlü gelmeye başlar. Yani iblisin işidir biraz. Anlatabiliyor muyum bu vesvese hali? İnsana günah işletmek için yaptırır ve kışkırtır. Vesveseye davet eder aslında. Bu bir davettir.
Aslında bunu biraz kendi kendimize yapıyoruz. Kendi yani kuruntu, hüsnü kuruntudur ya hani.
Aynen
kendi
öyle.
Kendine olmayacak. Zaten başında da söyledin ya, olmayacak şeyleri olmuş gibi düşünüp aynen kaygıya öyle sürüklemek
yani. Kesinlikle. Vesvesenin sebeplerini bilmezsek, yani kaygının sebeplerini bilmezsek kurtulmanın yollarını da bilemeyiz. Ve vesvesenin sebeplerini bilmediğimiz noktada da insanın üzerinde etkili olmaya başlar. Bu yani insan o vesvesenin içerisinde kalırsa kalbinde kötülük gelmeye başlar. Kaygı da aynı değil mi? Yani ne kaygı da öyle.
Kayboluyorsun.
İçinde kayboluyorsun. Ve sığınmak gerekir tabii ki de. Güvenli alana sığınmak gerekir. Yani inanca geliyor vesvese. Kaygıda da kendine sığınmak gerekir. Vesvesenin halinin içerisinde de yine kendine sığınırsın.
Kendini anlarsın.
Evet, bir teslim olursun. Evet. Vesveseyle doğru orantılıdır kaygı. Vesveseyi daha çok açabiliriz ama vesvesenin ne olduğunu araştırsınlar. Burada her şeyi söyleyeyim.
Bizden beklemesinler.
Evet, vesveseyle ilgili birçok İslamiyet'te, Kur'an'da ayetler, bir şeyler var. Buna baksınlar. O onlara yardımcı olabilecektir.
Sadece vesvese deyince, yani atıyorum sadece Müslümanların kitabını okumak mı? Aslında her dinde vardır.
Her yer. İncil'de de var. Tevrat'ta da var. Zebur'da da var. Uzak Şark'ta da var. Yani şüphenin olduğu her yerde var. Vesvese vardır. Şüphe çünkü belirsizlik halidir. Şüpheye iter. Şüphenin içerisinde kaldığın zaman netlik olmaz. Netliğin olmadığı yerde işte vesvese vardır.
Dert var.
Evet, dert var, elem vardır, keder vardır. Kaygı da bunun gibi bir şeydir. Kaygıyla vesvese o yüzden çok doğru orantılı gider benim için baktığım zaman. Okuduğum kitaplarda da işte normal modern hayatın içerisinde baktığımız zaman kaygı bozuklukları diye bahsettiğimiz işte panik ataklar, onlar aslında İslamiyet'te bahsedilen vesveseyle doğru orantılı. O yüzden de insanın kendini bilmesi, kendi yolunu bilmesi, kendi ruhunu bilmesi vesveseden uzaklaşması haline gelir ve hakkı biliyor olması. Kaygının içerisinde de kalmamak için biraz araştırmak lazım. Psikoloji okurken aynı zamanda zamanında yazılmış o kutsal kitaplara da bakıyor olmak aslında bize birer pusula oluyor. O yüzden onlara bakmak ve onların içerisinde durmak gerekir. Ben şuna inanıyorum. Yani bilgi sahibi olmadan biz fikir sahibi oluruz. Fikir sahibi anladın mı? Fikir evet. Sahibi olunca da her şeyi bildiğimizi zannederiz. Hayır. Önce bilgi sahibi olun. Bilgi sahibi olun, fikir sahibi olmayın arkadaşlar. Fikir sahibi olduğunuz zaman yargılama halinin içerisine giriyor. Adamlar yazmış, bunlar söylenmiş, bir sürü olay var. Anlatılıyor, çareleri var. Anlatabiliyor muyum? Dua da bir çaredir, bir merhemdir. Yani bir ilaçtır. Bir Spralex'tir. Evet, Spralex'le dua benim için doğru orantılı, anlatabiliyor muyum? Ama mantık çerçevesinde. Şimdi körü körüne hastayken de ben gittim de dua ettim geçmedi gibi bir zeka geriliğinden bahsetmiyorum. Bak, ama orada bir zeka geriliği var. Çünkü yani birçok aklı çalıştırmak lazım. Aklı selim düşünün. Duanı da edeceksin, inancını da bileceksin, kendini bileceksin. Ama orada ihtiyacın olan antibiyotik ise o antibiyotiği de alacaksın.
Sana ne iyi geliyorsa öğreneceksin aslında. Kesin, meşguliyetse evet. Meşgul olacaksın. Aynen. Bazısına öyle. Dua etmek değil de kendini sevdiği bir şeyle ilgili meşgul etmek kesinlikle iyi gelir. Kesinlikle.
Bunu biliyor olmak ve buna göre hareket ediyor olmak lazım. O yüzden bu vesveseye de bir bakılsın dedim. Yani biraz anlatmak istedim vesvesenin halini. Ve o yüzden bu podcast'te vesveseyle aslında açık, şiirle açık. Şiir çok iyi oldu.
Şiir güzel oldu.
Evet, arada şiir de okuyabiliriz. Olabilir. Değil mi? Bence çok güzel oldu. Birhan Keskin'e selam olsun burada. Evet,
teşekkür ederiz bu vesveseli halini satırlara döktüğü evet için. Aslında vesveseli halini satırlara döken bu podcast'te bayağı bir insan var.
Evet.
Biz soru sorduk. Kaygı deyince ne geliyor size diye. Çok fazla cevap geldi. Aralarından farklı farklı konularla ilgili seçtik. Bir sürü insana aynı anda bir şeyler söyleyebilelim diye. Yavaş yavaş okuyayım mı sana onları?
Tabii. Okumadan önce biz bunlara cevap verirken şunu hep söylüyoruz. Biz kendi fark ettiklerimizin üzerinden konuşuyoruz ve bunun üzerinden cevap veriyoruz. Biz bir bilir kişiliğimiz falan yok. Biz sadece kendi farkındalığımızın üzerinden, deneyimlerimizin
sohbet
üzerinden
ediyoruz.
Sohbet ediyoruz. Bunu söyleyelim ve soruları alalım ve cevaplayalım.
İnsanlık denen kavramın noksanlaşmasından ve insanlar arasında uçurumun artmasından korkuyorum ve bu beni çok kaygılandırıyor demiş bir mesela. Aslında şiirden sonra gerçekten girdiğin konu buydu biraz.
Kesinlikle yani insanlığımızı unuttuk. Evet. Ve insanlığımızı unuttuğumuz için bizler hayvanlaşmak dersem hayvanlara çok büyük hakaret
evet,
olur. Yani çünkü hayvanlar o kadar özel varlıklar ki. Hani birçok insandan
çok daha duygusal çok ve daha özveriler.
Çok yani özveriler. Bunu oradan girmeyeceğim. Evet, insanlığımızı unuttuk. Değersizleştik çünkü hiçbir şeyin kıymetini bilmiyoruz. Tüketir bir yerdeyiz. Hı-hı.
Herkes, birbirimizi tüketiyoruz.
Evet,
yani.
Herkes birbirini tüketiyor ve herkes kendi hırslarının uğrunda kendilerini harcamış durumda. Biz yaşamın içerisinde kendi insanlığı bilmemek yani nasıl unutuluyor ve insan olmak çok zor bir şey. Yani hani bütün ömrün boyunca ne olmaya çalışıyorsun Serdar dersen iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Ve bu o kadar meşakkatli bir şey ki. Her seferinde o kadar düşüyorum ki. O kadar kalktığım yerler oluyor ki. Bu nasıl dönüşecek ki son dönemde insanların kendi insanlıklarını unuttuğu bir yerde bizim de kaygılı oluyor olmamız çok normal.
İnsanlara güvenemiyorsun. Ya herkes kötü diye bakıyorsun mesela. Çoğu insan etrafımdaki diyor ki abi gerçekten 20 senedir tanıdığım insanlar dışında kimseye şu kadarcık güvenmem. Herkes kafayı yemiş. Herkes çok kötü.
İşte şüpheye giriyor de herkes.
Müthiş bir kaygı değil mi
evet
ya?
Yani İşte insanlar müthiş bir şüpheye girdiler. Çünkü gelecek kaygısı var. Bir sürü kaygı içerisinde kötüleştiler.
Ne yapalım? Arkadaş mı edinmeyelim? Yeni insanlarla mı tanışmayalım? İnsanlara
ya
güvenip
bence
konuşmayalım
tamamen
mı?
Kendimizle alakalı biliyor musunuz? Yani biz kendimizi düzeltirsek, yani kendi alanımızda, kendi enerji alanımızı düzelttiğimiz noktada bize de o kadar kötü insanların denk geldiğini düşünmüyorum. Tamam. Yani bir sistemin olduğuna, bir matematiğin olduğuna inanmak istiyorum. Bir şey anlatmak istediğine inanıyorum hayatın son dönemde. Çünkü bu kadar kadın cinayetinin hayvanlara, yani çocuklara bir sürü ya insanlık yok olmuş bir yerde.
Konuşurken söyleyemiyorsun
evet,
bile
bunu
bazı şeyleri.
Evet, bu bir kekelememe sebep oluyor. Yani bunun diyorum ki bir manası olmalı. Boşu boşuna olamaz. Yani bu kadar kötü olamaz. Bize anlatması gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Ve umarım doğru algılıyoruzdur bunu. Yani bizler azınlık birkaç kişi anlıyordur herhalde ya da toplum anlıyor mudur? Burada anlatılması gereken, hayatın bize anlatması gereken.
Ne anlatıyor sence?
Ya bence acilen toparlanmamız gerektiğini, kendimize gelmemiz gerektiğini, silkinmemiz gerektiğini anlatıyor. Böyle yanlış işliyor sistem. Yani biz günün sonunda ölüm var. Ölüm diye bir şey var ve hiçbir şey götüremiyoruz. Ne arabanı götürebiliyorsun, ne evini götürebiliyorsun, hiçbir şey götüremiyorsun. Neyini götürüyorsun biliyor musun? Ruhunu.
Vicdanını götürüyorsun.
Ruhu bence. Evet işte. O ruhun içerisinde de o vicdan, o edep, o yaşantı, her şey onun içerisinde var. Öleceksin ve uyanacaksın. Öldüğün zaman uyanacaksın. Ben bazen düşünüyorum bir rüyanın içerisindeyiz. Bu bir rüya. Bir gün uyanacağız. Ve bu rüyanın içerisinde biz ne kadar sağlıklı kalabildik. Anlatabiliyor muyum? Hani bazen rüya görürsün ve istemediğin yerde uyandırırsın ya kendini. Sıçratırsın ve kalktım dersin. İşte biz de böyle yapmalıyız. İstemediğimiz yerde dur demeliyiz. O rüyanın içerisine dalmamalıyız.
Biraz şey gibi mi? Mesela ben de bu konuda bayağı kaygılı bir insanım aslında. İşte çok fazla kötü insan var. O insanlar çok fazla etrafımızda. Ne yapacağız bu insanlarla? Da onlardan kendimizi soyutlamalı mıyız? Biraz önce dediğim gibi işte konuşma etme, herkese şüpheyle bak. Ya da öyle insanlar geliyor, denk geliyor yani. Mümkün değil denk gelmemesi. Bence öyle
bir şey, soyutlamak da çok büyük bir yanlış. Yani asosyal yalnızlaştırmak. Yine şiirden gideyim mi?
Git.
Bir şiirde diyor ki ucundan tutarak böyle ilişik yaşayacaksın diyor. Can Yücel'in bir şiiriydi galiba. Ucundan tutarak yani girift ilişkiler böyle çok samimi ilişkiler kurmana gerek yok. Hemen kendini ona teslim etmene, bütün özelini açmana, kendini aa biz seninle çok samimiyiz diye sahtekar bir yani kendi sevgisizliğini hemen bir yerden inşa etmene gerek yok. O zaman bir yerde kendini bilinçli bir ilişki kurduğun zaman sağlıklı ilişki o zaman her şey
rayına oturuyor zaten.
Rayına oturuyor ama biz hemen İnsan hemen bir ilişkinin içerisinde her gün arıyoruz, görüşüyoruz, tüketiyoruz. Tükettiğimiz zaman da oradaki güven de sarsılıyor. Kavga etmeye başlıyoruz. Arkadaşına bir şey söylüyorsun, yanlış anlıyor falan seni. O yüzden böyle daha sağlıklı ilişkiler kurmak lazım. İşte kendimizle vakit geçirmeyi öğrenirsek daha sağlıklı ilişkiler kurabiliyoruz.
Ne isteyip ne istemediğini bir ilişkiden sadece sevgili olarak söylemiyoruz aslında bunu.
Tabii.
Bileceksin gerçekten ne isteyip ne istemediğini ki ya da bekleyip beklemediğini. Ona göre zaman içinde karşındaki insana da bunu cevap verip veremeyeceğini anlayabilecek seviyede olasın.
Kesinlikle. Ve bu biraz insanın kendini tanımasıyla, duyguların tanımasıyla alakalı bir şey.
Peki.
İnşallah doğru cevap bir yerden.
Bir yerlerinden tutabilir belki.
Hı, belki.
Hem genel hem özel şeyler var. Biraz daha genel bir şey sorayım yine. Her şey bir gün yolunu bulacak mı gerçekten? Yoksa sadece daha mı çok kayboluyorum her şeyin içinde?
Yani her şey bence bir gün yolunu bulacak, buluyor. Hiçbir şey sonsuza kadar sürmüyor, acı bile. Anlatabiliyorum, nasıl ki gece sabah oluyorsa durum geçiyor. Bizim bu başımıza gelen olayı nasıl karşıladığımızla alakalı. Daha öncesinde de verdiğim örnek. Evet, sonsuza kadar sürmeyecek ve sonsuza karışmıyor aslında. Çözülmemize gerekiyor. Sen ve başına gelen olayda nasıl tepki verdiğinle alakalı bir şey. Eğer çok kaygılı ve orayı kontrol etmeye çalışıyorsan evet biraz daha sıkıntılı ve daha geç düzelecek. Yani sen kontrolü bırakana kadar sana orası sıkıntı yarattıracak. Yani teslimiyeti öğrenmek gerekiyor diğer podcastlerde de bahsettiğimiz gibi. O yüzden çok sakince karar veriyor olmak lazım. Yani ne anlatmak istiyor? Başına sıkıntılı bir şey geldi ve o krizin içerisinde nasıl hareket ettiğin çok önemli. Mesela geçen ben cüzdanımı düşürdüm bir yerde. Bayağı oluyor bu. İçinde pasaportum var, ciddi bir param var falan. Yemek yedik, çıktık, geldik. Sonra ikinci kahve içtiğimiz yerde parayı ödeyeceğim sırada cüzdanım yok. Arkadaşıma dedim ki sen ödesene. Ne oldu dedi, cüzdanım yok dedim. Düşürdüm galiba ya da yemek yediğim yerde unuttum dedim. O kadar sakin gittim ki. Bu o kadar arkadaşım diyor ki nasıl ya pasaportun falan da var. Umarım bir şey olmamıştır ya dedim. Gittim. Gittiğim yerde insanlar garsonları almış koymuşlar. Orada duruyor. Güvende beni bekliyor. Anladın mı? Orada bir kriz geçirebilirdim.
Beklemiyor da olabilirdi o cüzdan orada
evet,
seni.
Evet beklemiyor da olabilirdi orada. Ama ben hiçbir sinir krizi geçirmedim mesela. Gittim aldım ve o an çok mutlu oldum. Hemen koydum, teşekkür ettim ve oradan çıktım. Ama şimdi mesela bu benim verdiğim bir tepki. Yani düşünsene pasaportun gidebilir. Yeni çıkarttırmak zorundasın. Orada içinde belli bir miktar paran var, ödeme yapacaksın, o para
dert
gidebilir.
Dert yani ne olursa dert. Olsun dert, her şey
mesela
geç
bu
dert.
Benim, evet bu benim için çok sakin karşıladığım bir alan halinde geliyor. Ben böyle tepkiler veriyorum.
Gelebilir böyle şeyler insanın başına.
Değil şurada sinir krizi geçirsem ya mesela. Sen yanlış bir soru sorsan mesela ve ben sinir krizi geçip çelişsem. Silebiliyor muyuz öyle? Hani böyle yanlış anlatırlar ya kendini. Bizde öyleymiş ya. Sinir hastası biz mesela.
Delirmişiz.
Delirmiş ve, yani, ve sakin. Ben böyle tepkiler veriyorum. Siz de başınıza gelen böyle tepkiler verebilmenin karşılığı yani o her şey olabilir bilinci.
Her şeyi cüzdan kaybetmek kadar aslında minik de olmayabilir.
Evet minik
bir
de olmayabilir.
İnsan kaybetmek de olabilir.
Ha, mesela sevdiklerini kaybetme korkusu. Hı hı. Ya zaten öleceğiz bir gün. Bunu biliyoruz. Burayı asla kontrol edemeyiz mesela. kontrol edemeyeceğimiz alanların birisi. Bununla ilgili kaygılanmak yerine sevdiklerinizle mesela kaybedeceğim korkusundan, ölüm korkusundan dolayı anneniz hastalandığında ya da babanız hastalandığınızda ona kızıyorsunuz. Sana kaç kere söyleyeyim. Neden biliyor musun? Altta sana bir şey olursa ben ne yaparım çığlığı var. O öfke aslında çığlık olarak. Sen bu tamamen duygu durum bozukluğu gibi bir şey. Yani sen altta bunu tutuyorsun. Onu çok sevdiğin için ona bağırıyorsun ve onun kalbini kırıyorsun. Madem onun ölümünden bu kadar üzüleceksin ve etkileneceksin, anın tadını çıkarsana.
Yanında ol. Telefonunu
bırak. Ve ne yapıyorsun be? Yemeğe çık, yürüyüşe çık annenle. Annenle vakit geçir. Annenle ne istediğini sor. Neleri olmadığını sor. Keyifle vakit, kahve için. Ya bunlar çok değerli. Eğer sevdiklerinin ölümünden dolayı kaygılanıyorsan, böyle bir soru vardı galiba.
Var, aynen. Evet. Sevdiklerimi kaybetme korkusu.
O zaman sevdiklerine kaliteli vakit geçir. Ve onlar hastalandığı zaman onlara bağırma. Onlara kızma. Çünkü zaten onların hastalanmasının sebebi de aslında sevgi eksikliğinden geliyor. Sen doğru sevgiyi gösterirsen aslında onlar da hastalanmayabilir.
Ya da zaten hayatın ilerleyişinde yaşlanmak ve ölümü olduğu için değiştirebileceğim
evet,
bir şey.
Evet, bu düzgün ya. Yani. Düzgün yaşlanmak lazım.
Mesela yani söylediğin şey, ben aslında bir hafta önce yaşadım. Seninle de konuştuk hatta. Ben anneanneyle dedeyi kaybetmekten çok korkuyorum.
Evet.
Çok güzel bir bağımız var. Ve senelerdir, yani çocukluğumdan beri hep gördüğüm, hep yanlarında olduğum, hep arkamda desteğini hissettiğim bir ikili yani anneanneyle dede. Çok kötü oldum bir akşam. Gerçekten böyle bir onlar için bir sürpriz hazırlıyordum, bir şey yapıyordum. Bana zamanında verdikleri aşk mektuplarını kaybettim ben. Ve hani o kadar büyük bir pişmanlık ki benim için, her hatırladığımda kahroluyorum. Onunla ilgili bir şey yapmaya çalışıyordum ve o anda böyle bir şey paniği geldi. Öldüklerinde ne yapacağım paniği geldi. Ve ertesi gün bilet alıp yanlarına gittim.
Ya işte bu.
Sadece yanlarına gittim. Yani görmek istiyorum. Yani beni çünkü o anda onlarla... Çünkü şunu biliyorum. Bir noktada kaybettiğim zaman, evet Allah gecinden versin ama o günü niye onlarla geçirmedim diye daha çok kızacağım.
Ya evet işte müthiş. Bu hareketten bahsediyorum. Gitmek lazım. Yani gidip de onlarla vakit geçiriyor olabilmek lazım. Umarım da...
herkes yapabilir.
Evet, umarım o kaybettiğin aşk mektuplarını sen yazarsın.
İnşallah.
Birini bulur da. Birini bulur sen yazarsın. Birini bulur sen yazarsın.
Tamam. Daha özel. Hem ALES hem yok sınavım var. Çok kaygılıyım. Asla ve asla baş edemiyorum.
Yani o kazanamazsın. Bu kadar basit. Yani az önce ölümden bahsediyorum. Sonunda ölüm yok. Değerli olan sensin. Anlatabiliyor muyum? Kendini bunun için strese sokuyor olmana gerek yok. Yani zaten mantıksız olan kısım. Düşünsene 11 sene okuyorduk. 3 saat sınava giriyorduk. Ve bütün geleceğin 3 saatin içerisine sığdırmaya çalışan mantık dışı bir sistemin içerisinde meslek seçtik hepimiz. Yani mesleğin dışında bambaşka şeyler yapıyoruz günün sonunda. Yani bu evet stres olacaksın. Çünkü oraya bir umut bağlıyorsun. Bir halin var. Stres var.
O stres olursan zaten daha başarısız oluyorsun evet. Bence. Çok ekstra bir stres yaşarsan bildiğini de unutmak
kesinlikle.
Diye bir şey
gerçekten o yüzden
var.
Büyük stresler yaşama çünkü senden değerli değil bu yök mü ne?
Yök, ALES.
Yök ve ALES. Yani hani bu emin ol. Hani hayalini kurduğumuz bir noktada mesela ben akademik bir kariyer yüksek master'ını yaparken çok güzel falan gittikten sonra yani şu an tezim verip kurtulmanın peşindeyim. Yani akademik dünya içerisinde
beklediğim gibi değil.
Bir kaos var yani anlatabiliyor muyum? Yurt dışında yapsaydım bir senede bitmişti. Burada 2 sene var. Hani zor burada zaten eğitim. Zorlaştırıyor.
Bir de gerçekten o kadar garip şeyler oluyor ki bak 2 senelik üniversite okuyanlar neredeyse bir sene daha okullar böyle gitse üniversiteye gidememiş olacaklar. Evet. Mezun olacaklar. Yani
kesinlikle.
Evet akademik kariyer bence de çok çok önemli. Ben de zamanında kafama takardım hakikaten. Ama aşırı doğru bir cümle sonunda hakikaten ölüm yok. Yani evet. Bir sürü durumun içinde olabilirsin. Aile durumlarından dolayı okumak zorunda olabilirsin. Bir sene kaybetme lüksün olmayabilir.
Ya bir
var
de bir şey söyleyeyim mi? 20'li yaşlarındaysan bu YÖK ve ALES ya tadını çıkart. Yani 22 yaşındasın. Ve bunu gez. Anlatabiliyor muyum? Gez. Sınavın stresine sokmana gerek yok. Yani gez. dünyayı gez, nasıl gezeceksin?
Korona var, gezemiyoruz.
Gezemiyorsun, hiçbir şey yapamaz hale geliyorsun. Ama tadını çıkart anın. Yani bunun stresi sokarak çalış, çalışma demiyorum. Ales'e çalış, YÖK'e çalış, yap. Ama bununla birlikte uyuyup kalkma, bununla yaşama. Çünkü önemli olan kısım 20'leri, bir daha 30'lara geldiğin zaman...
Çok özleyeceksin. Çok özellikle özleyeceksin. Okul zamanlarında.
Ve o fütursuzluğu bence yaşaması gerekiyor insanların. O öğrenci zihniyetiyle bir gezip, ya başver abi gel şurada bir gezelim, bir kahve içelim, şurada bir eğlenelim kısmını koronadan dolayı çok yapamıyoruz bu dönemde, ama bence yapılması gerekiyor. O yüzden kendine strese sokma, nasıl sokmayacaksın ki? Evde anne baba var, bunu kazanacağım, çalışacağım. Onlar da bir cins. Yani annenize babanızı dinletin.
Bak ne diyor diye.
Bak ne diyor diye. Yani bence hiç strese girme. Kazanamazsan da kazanamazsın. Çünkü senden önemli değil.
Bir sene sonra bir daha
bir girersin. Bir sene sonra bir daha girersin. Belki de yapmakta zorunda değilsin. Yani herkes akademik kariyer yapmasın. Mesela.
Ama gerçekten de istiyorsan o akademik kariyeri yapmayı...
Ki çok... zaten sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bu soruyu soruyorsan zaten kazanacaksındır. Anlatabiliyor muyum? Yani sen zaten orada hiçbir eksiğin yoktur. Yani bilgi zaten strese sokar insanı. Mesela bilmeyen strese girmez. Ya gireceğiz işte falan der, yoluna bakar. Sen çünkü o kadar biliyorsun, o kadar istiyorsun, o kadar isteklisin ki kendini yapabilecek miyim şüphesine bıraktığın için stres oluyorsun. Kendinden şüphe duyma, kendine güven. O yüzden burada kendine güvendiğin vakitte zaten bu sınavı vereceksin ki ben de sana inanıyorum. Yani bu soruyu sorduysan zaten tamamsın. Yani.
Evet. Bir tek stresini azaltmak.
Evet, sadece kendine güvenmen gerekiyor. Evet. Güven. Yani kendine güvendiğin noktada başaracaksın. Biliyorsun zaten, belli ki çalışmışsın. Bunun stresini yaşıyorsan belli çalışmışsın ki, yani. Bunu yaşamasaydın, yani çalışmasaydın sormazdın. Türkçemiz de bozuldu.
Peki buna bağlı bir genel soru.
Tabii.
Bu bence çoğu insanın yaşadığı bir şey. Yeterli olmadığımla ilgili kaygılarım var.
Ya müthiş bir şey. Ya yetersizlik duygusu. Yani yeterli. Çünkü kesin o insan da o kadar iyi okumuştur ki mesela bu soruyu soran da. Bence okumuştur. Çünkü o okumayla ilgili insan bildikçe çekinir hale geliyor. Yani hani bir cahil cesareti.
Cahil cesareti diye bir şey var diyecektim. Evet. Aynen.
O gidiyor ve bilginin içerisinde kaldıkça ben yapabilir miyim acaba? Yok böyle mi olacak acaba?
Bir de bunun bu tarafı var. Bir de tabii, şöyle bir şey var. Şu örneği de okudum evet, geçenlerde. Bak bunun başına da bu gelmiş
bu
gibi.
Bu böyle mi olacak? Şöyle mi olacak falan da. Soru insanı iyice sıkıntıya alıyor. Yetersizlik duygusu varsa arkadaşlar, bu varsa altta sizi öncesinde kim buna ittirdi? Yani annemi eleştirdi, babamı eleştirdi. Yani kimlerle kıyaslandınız? Abiyle mi kıyaslandınız, ablayla mı kıyaslandınız, kimle karşılaştırdınız da kendinizde sürekli yetersizlik duygusu görüyorsunuz, bir ona bakın. Önce orayı bir tartışın. Yani öncesinde çocuklukta bir karşılaştırmalar var mı? Ki kesin vardır. Yetemeyeceğinizi düşündüğü. Abiyle karşılaştırır, ablayla karşılaştırır ya da kardeşiyle karşılaştırır. O yüzden onun çok içerisine girme. Bir emin ol ki bu birçok şeyi yapabilecek cesarettesindir. Sadece kendinde o cesaretin nerede olduğunu bulamadığın için yetersiz hissediyorsundur. Kendindeki cesareti bulman için de kendini at. Yaptığın her şeyin içerisinde önce atla. İlk yani ilk çıkanın günahı olmaz derler bizim sahnede. Yani git ve yap. Yani başarısız olursun. İkincisinde,
öğrenirsin.
Evet, ikincisinde denersin. Demin denemiş olursun. İkincisinde aynı başarısızlığı yapmazsın.
Deneyim sahibi olursun ve biraz daha yeterli olursun. Aslında.
Aynen öyle. Ve deneyimin olduğu yerde zaten başarısızlık olmaz ve yetersizlik olmaz. Deneyim orada artık ruhta tezahür ettiği için bilgi
kendine
gelmiş.
Kendine güven geliyor.
Evet. Çünkü o deneyim insanda bilgiyi oturtturur. Hani bilgi vardır ama deneyim yoktur. İşte o bence büyük yetersizlik. Mesela o zaman orada yargıç hale giriyorsun mesela. Ben biliyorum.
Empati kuramıyorsun.
Bilgi ama bu böyle. Deneyimledik, o öyle değil. Geçti yani
öyle
o
olmuyormuş.
Mevzu. Öyle olmuyor. Deneyimlediğin zaman buradan da gidebilirsin var. İşte akademik kariyer yapan çoğu insanın hep bilginin içerisinde sıkışıp deneyimi yok saydıkları bir yerdeyken ben niye şu an akademik kariyer yapan insanlara bir sağlığı
bilgi
yani, tezimi falan da vereceğim, saçmalama Serdar. Bir an oraya sallıyorum ve ben de geri dön. Akademik insanlarla da onları da seviyoruz.
Peki daha özel, tıp öğrencisiyim, çalışmaya başlayınca dayak yer miyim kaygısı geliyor ara sıra.
Bir şey söyleyeyim mi? Ya Yani bu ülkedeysen yiyebilirsin. Yani bu ülkede çoğu insanın terbiyesizliği varken yani yiyebilirsin. Yani bu kaygı doğru bir kaygı. Olabilir. Çünkü o kadar cahil insan var ki. Yani doktorun öldürdüğünü düşünen birçok insan var.
Öldüren doktor da var bu arada.
Öldüren doktorlar da var, evet.
Kötü icra eden doktor var. Da yok değil.
Evet. Yok değil, onlar da var. Ama mesleğini iyi yapıp edebiyle bu halin içerisinde duran insanlara da bizim yaptığımız birçok yanlış var. Çok örnek var. Vermek istediğim var ama vermeyeceğim. Çok ayıplar yapıldı. İnsanlara çok doktorlara ayıplar yapıldı.
Hala daha yapılıyor.
Evet. O insanlar bu doğru bir kaygı biliyor musun?
6 yani. Sene tıp okuyacak, okuyor.
Okuyor sonra ve sonrasında hakikaten... geliyor bir tanesi denk geliyor. Babası ölüyor. Ölmüş. Yani ve sonrasında sen geliyorsun, sen babamı öldürdün diyorsun. Yani bazı doktorlar da dediğin gibi gerçekten bunu bilinçsizce yapan ve öldüren birçok insan var.
Ne yapsın? Hakikaten çok haklı ve şey yapamadım. Empati kurup bir şey...
Evet, buradaki kaygı... Evet,
çıkaramadım.
Var, bu olacak. Bunun seni... Korkarsan seni bulur. Korkma. Yani korku demek, hayatına çekmek demek. Korkunun olduğu yerde gerçekleşme ihtimali %99.9'dur. Neden biliyor musun?
Çünkü sakın her göze çöp batar.
Aynen, korku o kadar güçlü bir enerji alanı ki. Çünkü orada sadece fokuslanıyor, yani odaklanıyorsun. Odaklandığın için de gerçekleşme ihtimali %100 oluyor neredeyse. Hani diğer podcastlerde bahsetmiştim ya, niyetin içerisinde durmak. Niyetin içerisinde durmakla korkunun içerisinde durmak doğru orantılı. Korktukça seni bulur. Abi ben korkuyordum. Korkma bundan. Yani bununla ilgili nasıl başa çıkabilirsin? Kendinden emin olarak doğru bir şekilde çalıştığın noktada zaten hiçbir hata ve yanlış yapmazsın. Yanlışın olmadığı yer seni yanlışa sürükleyecek de zaten korkun. Bir hasta geldiği zaman eğer korkuya düşersen orada seni panik yapacaktır ve yanlışa itecektir. Yanlışa ittiği noktada sen orada hastaya yanlış bir şey yapmış olabilirsin falan filan. Döngü. Orada bir yani bunu çalıştırıyorsun. Bu enerji alanını çalıştırıyorsun. Sen bu enerji alanını çalıştırdıkça seni bir yerde elbet ki bulacak. O yüzden korku evet olabilme ihtimali. Ben ne dedim? Evet olabilir dedim. Açığa çıkarttık. Evet olabilir. Ya bu bir ihtimal. Ya bu benim de başıma gelebilir yani. Ben de dövülebilirim. Sen de dövülebilirsin. Herkes de öyle. Bir anlık durumun içerisinde kalmamak lazım ve insanı korkunun ele geçirmesine izin vermememiz lazım.
Başına gelse bile bence. Mesela öyle de bir şey var. Korktuğun şey başına gelebilir. Korkmadığın bir şey bile başına gelebilir kötü anlamda. Evet. Ama başına gelse bile sonradan hep böyle olacak enerjisini evet. De yaşamamak lazım.
Kesinlikle. Bu yapanın kendi yetersizliği aslında. Kendi yetersizliğini sende gördüğü için seni kötüleyerek... sana zarar vererek çıkartmaya çalışıyor. Hani bir öncekindeki yetersizlik duygusu dedik ya işte bu durum tamamen onunla alakalı.
Kıyastan şey. Öfke doğuyor aslında.
Aynen öyle. Kendi yetersizliğine kıskanıyor çünkü. Kıskançlığın tam karşılığı da yetersizlik duygusu. Çünkü neden kıskanıyor seni? Yetemeyeceğini düşünüyor falan. O yüzden burası böyle derin. Evet, senin burada ne yapman gerekiyor? Dediğimiz gibi bu ülkedeysen ve doktorsan bu ihtimal hep var. Sadece korkmamak gerekiyor. Hı hı. Korkuyu da anlattığımızı düşünüyorum.
Zaten 6 senelik tıbba girdiysen
bence hiçbir şeyden sen bence hiçbir şeyden korkma. Yani o zekayla ve o eğitimle hiçbir şeyden korkma. Evet, hiçbir şeyden korkmana gerek yok bu hayatta.
Peki. Zincirlenmişim gibi çözmeye çalıştıkça daha çok boğuluyor ve daha çok yoruluyorum. Güzel. Al sana döngü.
Müthiş. Bunu yazan kesinlikle bence müthiş kontrolcü bir insan. Yani zincirlenmiş hissediyorsa bir kere kendini hareketsiz bırakmış. Yani kontrol edemeyeceğini fark etmişsindir umarım diye düşünüyorum. Yani çünkü fark etmediysen daha da büyük zincirlerle boğulabilme ihtimali çok yüksek. Evet, kontrol etmeye çalıştıkça insan ve kontrolün içerisinde kaldıkça insan kendini zincirlenmiş gibi hisseder. Çünkü kontrol edemeyeceğimizi diğer podcast'te bahsetmiştik. Kontrol edemeyiz. Ve kontrol edemeyeceğimizi fark ettikçe kaygının içerisinde kalıyoruz. Kaygının içerisinde kaldıkça da hareketsizleşiyoruz. Çünkü yani işe gidersen ve orada bir sorumluluk alırsan Ya başarısız olursan, bak burası seni kontrol edemeyeceğin bir alan. E ne yaparsın? Zincirlenmiş gibi hissedersin. Böyle evde oturursun. Ne kariyerin olur, ne işin olur. Risk arkadaşlar, risk. Yani başarı kadar başarısızlık da çok değerli ve önemli. Neden biz sürekli başarıya odaklanıyoruz? Ya battın, diyelim ki iflas ettin. Yani bu çok değerli
Şu
ve...
olan herkesin başına gelen bir
Evet,
şey
bu
bile bu
çok
arada.
önemli bir deneyim değil mi? Yani bununla depresyona gir. Girme demiyorum. Gireceksin tabii ki de, paranı kaybetmişsin. Bir sıkıntı yaşamışsın ama bu sıkıntının içerisinde cebe ne koydun? Ona da bakalım. Sonrasında, çünkü o başarısızlık seni tekrar aynı başarısızlığa itmeyecektir. Eğer sen aklı selim hareket ediyorsan.
Düşünüyorsan
Düşünüyorsan. Ve
birazcık.
evet. Çünkü kafayı yönelme. O yüzden o zincirlenmenin halinden çıkmak istiyorsan hareket et. Risk al. Olasılıklar yarat.
Salla bakalım o zincirleri biraz.
Evet, olasılık yaratmak çok önemli bir şey Deniz. Hayatta bir tohum ekmek gibidir. İlla bir şey gerçekleşmesine gerek yok o anda. Ama iyi bir tohum ekersen, iyi, o sonrasında yeşerir, büyür ve senin için bambaşka bir olasılık haline getirir. Olasılık deyince aklıma direkt Koş Lala Koş diye bir film vardı.
Evet. Ran
Bilir misin?
Lala Ran
Evet.
biliyorum.
O çok iyi bir olasılıksız filmiydi. Yani olasılık filmiydi. Olasılıkla ilgili, hani yaratmakla ilgili, zamanla ilgili, nasıl kontrol edemeyeceğimizi ama aslında nasıl kontrol edebileceğimizi de bize gösteren bir filmdi. Bence onu izleyebiliriz. Çünkü çok iyi bir filmdi. Adam Favor'ın da olasılıksız kitabı var, bak olasılıksız. O da
Evet,
çok
güzel.
okunabilir, çok kullanılabilir ve insanın kafasını açan bir kitap. Buna bakabiliriz. Zincirlenmiş arkadaşa ne diyordu sonunda sorusunda?
Çözmeye çalıştıkça daha çok boğuluyor ve
Bence
yoruluyor.
çözmeye çalışma. Zaten zincirlenmişim. Bir içinde dur bakalım. Niye kendini zincirledin? Zincirlerini nasıl oluşturdun? Bir onu bir yaz bakalım. Anlatabiliyor muyum? Ne oldu da sen kendini zincirledin? Ha, tamam, zinciri çözmek istiyorsan bir daha aynı eylemi yapma. Zaten
Farkına var.
evet, çözmeye çalışıyor olmak bundan kurtuluyor. Kurtulma, bir kabul et önce.
Şey vardır, kadınlar daha iyi anlar bunu. Böyle kolyeleriniz birbirinin içine girer. Her kadının başına gelen bir şeydir bu. Direkt o geldi aklıma. Böyle incecik incecik zincirler birbirinin içine girer. Onları böyle sinir olur bazı insanlar
Çözemez.
açarken. Çözemez, böyle
Sonra
kopartır.
yanınızdaki arkadaşınıza
Yani
verirsiniz. Büyük ihtimalle erkek arkadaşınıza verirsiniz
benimdir
de.
de o. Mesela ben de
Evet.
çok severim
Çet sen
onu.
aşını Serdar deyip ben böyle çözmeye
Aynen.
çalıştığım
Deli
için.
gibi böyle mini yavaş yavaş ama hangisi hangisinin içinden geçmiş, hangisi ne tarafa dolanmış.
İşte
Böyle
hayatta
bakarak
aynı.
da.
Bunu çözümlerken de işte o kolyenin zincir gibi çok güzel bir örnek oldu. Bak, nasıl o zincirleri birbirine geçirdin? Anlatabiliyor muyum?
Yoksa çekiştirerek mümkün değil yani.
Aynen öyle. O yüzden yavaş yavaş, sindire sindire, böyle bir düşüne düşüne o zincirlerden kurtulmaya çalış. Çözmeye çalışma bir süre bakalım ya. Bir dursun öyle. Bir içinde dur bakalım o zincirlerin. Bakalım
Anladım.
sana ne öğretti bu zincir. Bir onu bir yaz önce. Bir kabul et öğretiyi. Ben zincirleri bulandım. Beni onlar yaptı. Ben böyle kendime bunu yaptım deyip hem onları hem kendini yargılarsan o zincirlerden kurtulamazsın. Ne güzel cevap verdik be.
Helal olsun.
Vallahi çak.
Çok iyiydi, çok tatmin
kendi
etti
kendimizi
yani. Aynen.
derdik. Aa, körler sağlar birbirlerini ağırlar. Ne güzel oldu ya bu iş vallahi Deniz ha.
Yardım ediyor mu? Ne olur söyleyin
Yani
sonra, olur mu? Biz burada çok eğleniyoruz.
biz kendi kendimizi seviyoruz. Cevap veriyoruz.
Bak bu daha bizim için olabilir bu. Yeteri kadar çabaladıktan sonra sonucun istediğim yere çıkmamasından çok korkuyorum.
Korkarsın çünkü o kadar güzel delirmişsin ki tertemiz. Çünkü korku, bahsettiğimiz kontrolcülük. Ya sen çabayı ver, sarf et. Olması gerekiyorsa olacak zaten. Teslimiyet işte. Yani zaten kaygıya iten bahsettiği sorularla ne kadar doğru orantılı
Evet.
bahsettiğimiz. Çünkü kontrol ediyorsun. Kontrol ettiğin noktada da orada bir teslimiyet yok. Ben böyle olmasını istiyordum ama. Yani olmadı.
Bunu bence araya
Ben
gireceğim.
sordum
Özür dilerim
diyormuş.
ama hayır. Öyle bir cümle ki bu, yeteri kadar çabaladıktan sonra istediğim yere çıkamamasından korkuyorum. Sonun diyen insan bence daha çabalamaya başlamamış gibi geliyor bana. Bu kadar çabalasam, bu kadar zaman harcasam acaba istediğim yere çıkar mıyım? Çıkamayacaksam o zaman ben bu kadar çabalamasam mı gibi bir şeyin içinde gibi
Ya işte
sanki.
kontrol, anlatabiliyor muyum? Sonucu görmeye bak. Hayır, sonuç değil bizim için. Süreçte yaşadıklarımız, süreçte ne öğreniyorsun? Sonuç belki senin istediğin gibi olmayacak ama daha hayırlı olacak. Mesela senin istediğin, hayal ettiğin şeyin hayırlı olduğunu düşünüyorsun ya, değil bence. Ben, ya yani genellikle de öyle oluyor. Ben hep öyle oluyor. Ya burası olursa çok iyi. Hayır, olmuyor. Benim mesela hayırsız diye gördüğümde hayır, hayırlı diye gördüğümde şer oluyor, biliyor bazen. Yani insanlar için de bu böyle bir şey. Yani sen oraya odaklanarak yaşamını kendine zehir etme bence. Kendini orada bir zindanın içerisine sokma. Sen bırak bakalım
yap
ne olacak. Evet. Bak bakalım akışta belki başka birisiyle tanışacaksın. O iş başka bir yere dönüşecek ve senin düşündüğünden daha güçlü bir hal alacak. O yüzden kontrolcülük değil arkadaşlar meselemiz. Kontrol bizi geriye düşürür. Yapmayalım böyle.
Aksiyon biraz
aksiyon.
Daha.
Yani kontrol etmeyin ya. Neyi kontrol edebiliyoruz Allah aşkına? Ben bu kontrolcülüklere gerçekten sinir oluyorum. Gerçekten.
Yapmayın
gerçekten. Yani neyi kontrol ediyorum? Tabii ben çok kontrol edilmemesi gerektiğini çok iyi öğrendim için hayatta. Yani o yüzden kontrol etmiyorum. Yani akışta ne varsa o. Ha tabii de bu böyle bir abdal bir şey halinde değil yani.
Ama boş ver de değil.
Bir gamsızlıktan bahsetmiyorum. Ama aksiyon olmak çok önemli. Aksiyonun içerisinde durun. O aksiyon sizi belki bir yerlere götürtecektir. Bir sorumuz daha var mı?
Aslında sevdiklerini kaybetme korkusu vardı ama onu arada yaptık. En sonunda onu bırakmıştım. Evet. Bayağı sorduk bence.
Güzel. Güzel güzel. Bayağı güzel sorular sorulmuş. Güzel. Bence yetersizlikle ilgili söyleyebileceğimiz, konuşabileceğimiz birçok şeyi konuştuk.
Evet. Kaygıyla da ilgili. Farklı şekillerdeki, evet. Farklı yaş gruplarından kaygılarla ilgili de.
Kesinlikle. Kaygı, arkadaşlar kaygı geçer mi derseniz, kaygı hep olacak. Siz yani yaşadığımız sürecin içerisinde kaygıyı sıfırlayamayız. Yani kaygısız bir yaşam sürmek doğru mu derseniz
imkanlı mı ya da?
İmkanlı mı? Bence her şeyin olması gerektiği kadar bir doz olmalı. Kaygı da olacak çünkü o kaygı da bizi doğru yönlendiriyor olduğu yerler var.
Diri de tutuyor.
Diri de tutuyor. O yüzden sadece kaygıya teslim olmamak lazım. Önemli konulardan biri bu. Kaygıya teslim olmamak bence. Çünkü kaygıya teslim olduğumuz vakitte bizler kayboluyoruz. Çünkü teslim olduğumuz yerler yanlış olmuş oluyor o zaman. Korkunun ve şüphenin içerisine teslim olmuş oluyoruz. Korkunun ve şüphenin içerisinde de güçlü bir enerji alanı olduğu için o korku, o şüphe bize o bilgiyi deneyimlettiriyor. Yani şundan bahsedebilirim. Ya işte şüpheye ve korkuya o kadar çok güveniyoruz ki kendimizden daha çok onlara güveniyoruz. Ve onlara güvendiğimiz için de bunu deneyimliyoruz. Ve sonrasında da diyoruz ki ya ben tahmin etmiştim zaten, hissetmiştim böyle olacağını. Tamam da sen zaten ona güvendiğin için oldu. Ben de sana diyorum ki iyiye odaklan ve iyiye güven. Hani korkuya ve şüpheye güvendiğin kadar iyi olacağına güvensen zaten onu da deneyimleyeceksin. Ama sen kendini korkudan, şüpheden, kaygıdan deneyimlemeye ittiğin için zaten onları gerçekleştiriyorsun. Hayatın içerisinde iyi, mutlu olduğumuz kadar mutsuz olduğumuz anlar da olacak. Yani hiçbir zaman biz hep mutlu olacağız gibi bir durum yok. Mutsuzluğun içerisindeki mutluluğu da bulduğumuzda o zaman hayatın içerisinde huzuru bulmuş oluruz arkadaşlar. Yani mutsuzluğun bile bir sebebi var. Neden? Sonuç ilişkisi var. Bizi neden buluyor? Onlara iyi bakmak ve hayatı iyi okumak gerek. Hayatı iyi okuduğumuz noktada zaten kaygının yok olduğunu, şüphenin yok olduğunu.
Azaldığını.
Evet. Evet, en azından Deniz'in de dediği gibi azaldığını hissedeceksiniz. Bu yüzden kendinizi iyi okuyun. Kendinize teslim olun. Kendi duygularınıza teslim olun. Kendi hayallerinizin peşinden gidin. Ve anın tadını çıkartın. Anın tadını çıkartırsanız da kaygıdan uzak olmuş olursunuz. Bir podcastimizin daha sonuna geldik. Ben Serdar Kötük.
Ben bu sefer isyankar Deniz değildim.
Bugün
farkındasın değil
çok
mi?
Tatlı bir Deniz'sin.
Evet.
Ne? Tatlı Deniz.
Tatlı Deniz.
Tatlı Deniz. Bugün istiyorken hiç değildi. Biz de zamanla birbirimize alıştık.
Evet.
Bu derginin bu, adı bu. İçinde.
Kaygı biz birbirimize bağladı.
Evet
zaten.
Gerçekten bu kaygılı hal bizi de birbirimize bağladı. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hatta şöyle bir şey de sorabiliriz. O, üçüncü bölüme geçiyoruz. Bu tamamladık. Hı. Ne konuşmamızı istiyorsunuz? Bize yazın.
Aa, evet.
Biz bunu soralım ve en çok hangi konu gelirse ya da biz konuyu seçip onlara da soruyoruz.
Oylatabiliriz.
Mesela
bunu partinin Instagram hesabından
evet, ne konuşmamız
yapalım.
Gerektiğini, konuşmamız gerek de.
Ne konuşmamız gerek?
Konuşmamız gerek de ne konuşmamız gerek? Ha, güzel böyle teker. Okey. biz kaydık.
Yavaştan.
Arkadaşlar kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.